Ayrım 10. Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 123. 4. bölüm. Tozlu gerçeğin izinde. Bursa'da çalışmaya 1947'de başlamıştım. Mesela Bursa Şeriye sicillerinde Fatih Sultan Mehmet'in fermanlarının kopyalarını buldum, yayımladım. Londra'da dönüşte 1951 yazında tekrar Bursa'ya gittim. Sicil malzemesinden ilk makalelerim Fatih devrinde Bursa'daki sosyal hayat sınıflar üzerine oldu. Londra'dan Türkiye'ye döndükten sonra 1951'de Bursa sicilleri araştırmanız var. Çok önemli keşifler yapıyorsunuz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Bursa Şeriye Mahkeme sicillerinin yakılması için emir verilmiş. Bir imam bunları evine kaçırmış, çuvallarla. Sonra hava yumuşayınca bunları müzeye vermiş. Müzede de bir hücreye atılmış siciller. Müze müdürlüğü, Köseoğlu orada çalışmış, oradan biliyorum Bursa'nın önemini. Bursa'daki o siciller önümde bir ufuk açtı. Siciller Bursa'da, Yeşil'de, müzede bir hücrede, toz toprak içindeydi. İlginç bir hikayedir. Ben orada toz toprak içinde çalışırken Amerikalı yaşlı bir adamla karısı geldi içeri. Hiç beklemiyorlar tabii. Bir delikanlı bu defterler üzerinde eğilmiş çalışıyor. Ne yapıyorsunuz diye merakla sordular. O zamanki İngilizcemle anlattım. Bunlar tarihi vesikalardır. Üzerinde çalışıyorum diye. Goodbye deyip gittiler. Yıllar sonra 1957'de Amerika'da karşılaştım kendileriyle. Tarihçi miymiş meğerse? 1956'da DTCF'de Amerikan tarihi okutmak üzere Harvard Üniversitesi'nde Rockefeller Foundation bursuyla bir yıl için Amerikan tarihi öğrenmeye gittim. Gittiğimde orada William Langer'a, beni arşivde gören profesöre rastladım. Amerikan Tarih Cemiyeti'nin başkanıymış, seçkin bir insan. 19. yüzyıl Avrupa denge sistemi üzerine esaslı kitapları olan bir tarihçi. Viyana'da okumuş. Beni görünce derhal tanıdı. Evine davet etti. An Encyclopedia of World History diye bir kitabı vardır. 1500 sayfa. Kronolojik bir dünya tarihidir. William Langer ile yakın dostluğumuz oldu. Bakın nereden nereye. Hiçbir şeyin karşılaşmanın tesadüf olmadığı bir kere daha karşımıza çıktı. Değil mi? Profesör Langer benden eserin 4. baskısı Türk-Osmanlı bölümleri için revizyon istedi. Yaptım. 4. baskıda adım vardır. Toz toprak içinde arşivde çalıştınız. O defterleri kurtarmak için elinizden geleni yaptınız. Bursa tarihi size minnettar. Bursalılar da sizi el üstünde tutuyor, biliyorum. Nasıl kurtardınız bu defterleri? Müdüre söyledim önce. Milli Eğitim Bakanlığı'na yazdı. Bu arşivi kurtarmak lazım. Fatih devrinde inen çok mühim vesikalar var diye. Milli Eğitim bu defterlerin tamir edilmesi, ciltlenmesi için İstanbul'da Topkapı Sarayı'ndaki atölyeye gönderdi. Bu 280 kadar defter sandıklara kondu. İstanbul'a gönderildi. Ben 2-3 sene istifade edemez oldum tabii. Ama iyi oldu. Ciltlendi, temizlendi ve sandıklar içinde geri gelen defterler Bursa'da Arkeoloji Müzesi'nde özel bir araştırma odasında araştırıcıların istifadesine sunuldu. Benim neşriyatımdan sonra tanındı. Yabancılar gelmeye başladı. Siz çalıştıktan sonra mı tamirini önerdiniz? Biraz çalışmıştım tabii. Notlarımı almıştım. 2 sene sonra tekrar başladım. Bu sicillerin önemi milletler arası araştırıcıları celbetti. Mesela İsrail'den Profesör Gerber geldi ve bu sicillere dayanarak Bursa üzerine bir tez yaptı. Bursa o zaman çok ünlü bir ipek sanayi ve ticaret merkezi. Zengin sosyal ekonomik hayat var şehirde. Sonradan Türkiye'deki bütün siciller Milli Kütüphane'ye nakledildi. Çünkü mahallinde çalınıyor, yanıyor. Muhafaza altına aldılar. İyi oldu. Bursa'da Profesör Yusuf Oğuzoğlu'nun himmetiyle set başında güzel bir kütüphane kuruldu. Bugün orada Bursa tarihine yönelik bütün bu sicillerin kopyaları var. Muazzam! Kadı sicillerinin önemi hakkında konuşsak biraz. Kadılar her vakayı kaydediyor değil mi? Kadı sicilleri neden önemli hocam? Sosyal tarihin bir kaynağı olarak kadı sicillerinin en önemli kaynak olduğu düşüncesine vardım. Kadılar, İslam hukukuna göre herkesin miras meselelerini hallederler. Tüccarların aralarındaki mukaveleler oraya gelir. Her türlü hukuki ve içtimai mesele orada zapt edilir. Bundan fazla olarak hükümetin iradeye ait emirlerini de kadılar takip eder. Mesela ordu için buğday, arpa toplanacak, buna avarız derler. Bu iş kadılara emredilir. Kadı dolaşır, bunları toplar. Arabalar temin eder ve mahalline gönderir. Eşkıya çıktı, bunların cezalandırılması için sancak bey ile işbirliği yapar. Demek istiyorum ki kadı aynı zamanda bir idare adamıdır. Bunun için kadıların defterleri, sicil diyoruz buna, Osmanlı sosyal ve idari hayatının en mühim kaynaklarından biridir. Şer'iye sicilleri de deniyor değil mi bu defterlere? Evet, şer'iye sicilleri. Kadılar hem şer'i kuralların hem sultana ait idari kanunların uygulanmasından sorumludur. Bursa sicilleriyle ilgili merakınız nasıl doğdu peki? Barkan o zamanlar bu kaynağı kullanmadan daha çok tahrir defterleri üzerinde durarak neşriyat yapmıştı. Barkan'ın İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mecmuasına yazdığım 15. asır Türkiye İktisadi ve İçtimai Tarihi Kaynakları başlıklı makalemde tahrir defterlerinin devletin resmi defterleri olduğunu ama onun dışında sicillerin sosyal hayatın dinamiğini aksettirdiğini belirttim. Barkan çok etkilendi bundan. Bir bağış aldı ve Bursa'daki bütün o sicillerin fotokopilerini kendi enstitüsüne getirdi. Bursa sicillerinin tam bir kopyası İktisat Fakültesi Enstitüsü'nde de vardır. Aptalca gelebilir size, şöyle bir soru sormak istiyorum. O dönemde bilmeden bir sürü kütüphaneye gidip neler var diye mi araştırıyorsunuz? Elinizde bir bilgi yok, Cumhuriyet sonrası onları nerede koydukları bilinmiyor. Etnografya Müzesi'ne nasıl, hangi bilgiyle gittiniz? Yerinde bir soru. Atatürk halk evlerini kurdu ya, o zaman lise hocaları bu halk evlerinde konferanslar veriyor ve halk evi dergilerini çıkarıyorlar. Afyon'da, Bursa'da, Konya'da çeşitli adlar altında. O zamanki lise hocaları tabii Osmanlıcayı biliyorlar ve mahalli tarih için halk evleri mecmualarında neşriyatlar yaptılar. Benim hocam Kamil Bey, Balıkesir tarihi üzerine bu sicillerden yararlanarak oradaki Türkmenler, Yörükler, esnaf üzerine değerli bir kitap çıkardı. Çağatay Uluçay'ın şöhreti de siciller üzerinde araştırmalara dayanır. Manisa sicillerini kullanarak eşkıyalık hareketlerini, sosyal ve ekonomik hayatı yazdı. Kamil Bey, üniversite hocanız mı? Lise hocanız mı? Balıkesir Muallim Mektebi'ndeki hocam. 1935'ten sonra. Onun dersleri de sosyal hayata ilgimi uyandırmıştı. Vazife verirdi öğrencilere. Bana dedi ki, Balıkesir'de esnaf tarihi yazacağız. Şimdiki esnafın durumu hakkında rapor hazırla. Ben gittim, esnafla, bakırcı vesaire onlarla konuştum. Sicilin önemi hakkında bilgim oradan. 1935'ten geliyor. 1951'deyiz değil mi? Yine aynı şeye geleceğiz. Bursa'ya niye gittiniz? Bursa'da çalışmaya 1947'de başlamıştım. Mesela Bursa Şer'iye sicillerinde Fatih Sultan Mehmet'in fermanlarının kopyalarını buldum, yayımladım. Londra dönüşü 1951 yazında tekrar Bursa'ya gittim. Sicil malzemesinden ilk makalelerim de Fatih devrinde Bursa'daki sosyal hayat sınıflar üzerine oldu. Mesela ölen kimselerin mirasını taksim için kadıya geliyorlar. Kadı bütün eşyanın listesini tespit ediyor. Resimler alındıktan sonra varisler arasında şeriat kanunlarına göre taksim ediliyor. Oradan mesela ölen kimselerin servet miktarını öğreniyorsunuz. Eşyasını liste halinde görüyorsunuz. Para mı, ipek mi? Askeri olanlar da silahlar, halılar, lüks eşyalar var. O zaman yaşayan sosyal grupların tercih ettikleri malları öğreniyorsunuz. İnanılmaz. İFM'ye verdiğim makalede sicillerdeki servetleri tespit ettim ve buna göre zengin sınıf, orta sınıf ve fakir sınıf olarak bir tasnif yaptım. Zenginler toplumun kaçta kaçını oluşturuyor? En zengin sınıfın askeri sınıf olduğunu gördüm. Sancak Bey'i, timar sahipleri filan en zengin. Bursa bir sanayi merkezi aynı zamanda, ipekçilik var. Buna rağmen sivil sektördeki servetler askeri sınıfın servetiyle mukayese edilemez. Görüyorsunuz, bu vesikaları kullanarak Bursa şehir toplumunun sosyal yapısını ortaya çıkarabilirsiniz. Bugün çok ilerledi bu araştırmalar. Yol açtınız. Daha doğrusu lise hocaları başladı bu işe. Ben bunu üniversite ve dünya literatürüne tanıttım. Bugün artık sosyal tarihin ana kaynakları olarak tanınıyor bu siciller. Kaç sicil var? 280 kadar defter. Bu arada 1952'de profesör oldunuz. Evet, bu arada doktora tezim ve bu konudaki makalelerimin ardından merakım Atababa dolayısıyla Kırım tarihine, Kırım'ın Osmanlı İmparatorluğu'na tabiliği meselesine kaydı. Kırım hanlarına ait ansiklopedik maddeler yazdım. Ondan sonra 1951'de bir makalem çıktı. Öncesine gidersek Akdağ'ın Belleten Mecmuası'nda Osmanlı Devleti'nin ekonomik tarihi üzerine uzunca iki makalesi çıkmıştı. Osmanlı arşiv vesikalarını kullanıyor fakat bir takım fantastik teorileri var. Makaleyi beğenmedim ve bir tenkit yazısı yazdım. Uzun bir makaleydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş ve inkişafı üzerinde Türkiye'nin iktisadi vaziyeti üzerine bir tetkik münasebetiyle. Sosyal ve ekonomik tarihimiz üzerinde yazdığım ilk önemli makalelerimden biri sayarım. Makalemde özellikle İngiliz Calendar kaynaklarını, arşiv vesikalarını Braudel'i kullandım. Bernard Lewis'in bir öğrencisi Steinsgaard benim dokunduğum konuları ünlü kitabı Carax, Caravans and Companies'de genişletmiş, haklı bir ün kazanmıştır. Kervanlar ve ticaret üzerine sanırım. Steinsgaard 16. yüzyılda Asya kervan ticaretinden Avrupa Kumpanya deniz ticaretine geçişi dünya tarihinde bir dönüm noktası sayar. Bundan sonra Osmanlı arşiv defterlerine dayanan bir makalem çıktı. Timariotes, Cretians and Albany, Siecle d'après un registre de Timars Ottoman. Bu makalede 1432 tarihli Arvanit defterine dayanarak çok eski Timars sistemini inceliyorum. Osmanlı Devleti'nin yerli Hristiyan ileri gelenlerine, Peskoposlara Timar verdiğini görüyoruz. Çarpıcı bir buluş bu. Yani Osmanlı Devleti demek ki Balkan'da mevcut aristokrasiyi kılıçtan geçirmemiş, aksine timar vermiş. Kötü davranmamış, aksine faydalanmış. Onların askeri sıfatlarını tanıyor, kendi timar kadrolarını alıyor. Yani Osmanlı Devleti'nin dar bir Müslüman toplumu değil, yerli sınıflarla kaynaşan bir toplum olduğunu ortaya çıkarıyor. Balkan tarihçileri üzerine bu araştırma büyük bir tesir yaptı. O zamana kadar sipahilerin o dönemde tamamen Türklerden ibaret olduğu sanılıyordu. Bu sıyretle Osmanlı mesela Bulgar, Sırp, Arnavut senyörü yerinde bırakmış ve timar olarak arazisini de bırakmış elinde. İşbirliği yapmış onlarla. İstanbul'u muhasara ettiği zaman Fatih'in ordusunda pek çok Hristiyan asker vardı. Timur, Bayezid'e karşı geldiği zaman sen kafirsin çünkü ordunda kafirler var, Sırplar var diye onu kınıyordu. Bu makale Osmanlı yayılışında bir çığır açtı sanırım. 1952'de profesörlüğümün yolunu açtı. Profesörlük tezinizden biraz bahsettiniz. Viyana bozgunu üzerine değil mi? 1952 Nisan ayında verdim tezimi. Yeni Çağlar Tarihi Profesörlüğüne seçildim. 19 üyenin ortak onayı ile. Milli Eğitim Bakanlığı tasdiki 2 Haziran 1952. Belgelerine bakıyor. Sunduğum tez şu. Viyana bozgunu yıllarında Osmanlı Kırım Hanlığı. Kırım Hanları Lehistan ve Rusya'da karşı şimal cephesi kuruyor. Osmanlılar Orta Avrupa'da Macaristan'da savaşırken sağ kolu Kırım Hanlığı koruyor. Mehmet Giray isminde bir Kırımlı Hanzade'nin yazma halinde eserini Viyana'da bulmuştum. Bunu Osmanlı kaynaklarıyla karşılaştırarak bu tezi yazdım. Basılmadı teziniz değil mi? Bunu o zamandan beri basamadım. Çünkü biraz aceleye gelmişti. Bu devir için arşive gidememiştim. Sonradan arşive gittim ve pek çok yeni malzeme topladım. Ayrıca Chicago'da Macar-Avusturya literatürünü inceledim. Ve bir kutu malzeme oldu. Bu malzemeyi benim için Ekim 2001'de kurulan Halil İnalcık Center for Ottoman Studies'e Bilkent'e verdim. Benden sonra birisi bu hazır materyalden bir doktora yapabilir yahut bir kitap yazabilir. Ben yazamam artık. Geçti benden. Gülüyor. Notlarınızda görüyorum. Yazılarınızı eski Türkçe mi yazıyorsunuz? Yazılarımı hep eski Türkçe yazarım. Daha hızlı yazabiliyorum. 1952'de profesör olunca maaşım kaça yükseliyor biliyor musunuz? 80 liraya. Gülüyor. 60'tan 80'e. Evet. Sonra Columbia Üniversitesi ve bazı üniversitelerden ders vermeniz için bir takım teklifler yağmaya başlıyor. Hayatımda yeni bir safha açılıyor. 1953'te Amerika'da Columbia Üniversitesi'nde davet ediliyorum. İlk defa Amerika'yı göreceksiniz. Evet, ilk defa. Peki bu arada merak ettim. Londra'ya giderken size Avrupa tarihini araştırır mısınız demişlerdi. Araştırdınız, kitap haline getirdiniz mi? Evet, TTK için bir Avrupa tarihi yazacaktım. Avrupa tarihi derslerini verdim. Fakat o kitabı yazamadım. DTCF'de Avrupa tarihi üzerinde verdiğim dersler öğrenci notlarından 2005'te bir kitap halinde çıkacak. Doğu Batı Yayınları. Arvanit defteri ve daha önemli araştırmalar araya girdi. Araya girsem yine merak ettiğim bir konu. Anneniz bu arada babanızdan devraldı, kolonya ticaretini sürdürdü mü? Sürdürdü. Bozkurt kolonyası sürdü. Şampuan Halil kısa süreliğine yaşadı ama. Kısa. Gülüyor. Evet. 1953'te, 54'te Columbia Üniversitesi'nde School of International Affairs'te Osmanlı tarihi dersleri veriyorsunuz. Misafir profesör olarak davet edildiniz. 1953 Eylül'ünde 8-19 Eylül tarihleri arasında Princeton'da bir kolokyum toplandı. A Colloquium on Islamic Culture Relations to the Contemporary World. Eylül'ün 19'una kadar sürmüş. Ben Eylül'ün 30'unda Türkiye'ye dönmüştüm. Bu kolokyum çok ilginç. O sıralarda ABD İslam memleketleriyle dostluğunu pekiştirmek istiyor ve Washington'a yakın Princeton Üniversitesi bu gibi toplantılar için hükümet tarafından seçilmiş bir yer. Bütün İslam dünyasını temsil eden yüksek seviyede bakanlar seviyesinde bir toplantıydı. Modern dünyaya ilişkisi bakımından İslam kültürü. İran'dan Profesör Müçteba Minovi, Pakistan'dan Hüseyin Kureşi, o zaman Eğitim Bakanı'ydı. Yemen'den Maliye Bakanı ve bazıları, Türkiye'den de biz 3 kişi katıldık. Hukuk Fakültesinden Profesör Hıfzı Timur, İktisat Fakültesinden Profesör Sabri Ülgener ve ben. Konferansta Land Problems in Turkey History adlı bir bildiri sundum. Toplantıda İslam kültürüne, dinine ait hararetli konuşmalar oldu. Bir ara oradaki Amerikalı İslamoloji profesörlerinden birisi Kur'an'ı sosyolojik bakımdan inceleme gibi bir konu ortaya attı. Konuya sanki Tanrı'nın sözleri değil de Muhammed'in kendisinin sözleri gibi bir hava verildi. Buna karşı Pakistanlı Bakan Kureyşi dayanamadı. Masaya yumruğunu vurarak, "Biz buraya geldik, dinimize ait konuların bu biçimde münakaşa edilmesini protesto ediyoruz." diye tepki gösterdi. Çok ilginçtir, yıllar sonra Pakistan Karaçi Üniversitesi beni davet etti. Kureyşi ile bağlantılı mıydı? Kureyşi ölmüş o zaman. Onun ölüm yıl dönümü için bir iki konferans vermek üzere çağrılıyorum. Karaçi'ye gittim. Konu tamamen İslam üzerineydi. Türkiye'de İslam, Osmanlı devrinde ve Atatürk zamanında nasıldı? Konum bu. Ulema hazırdı. Konferanslarımda din üzerine bir takım güç sualler sordular. Çok şükür altında kalmadım. Ne anlattınız özetle, hatırlıyor musunuz? Bu konuşmalar basıldı. Şaria, Ummah, Kilafa, Dr. Kureyşi Memorialist Lectures, Haşmi Karaçi, 1987. Benden sonra konferans veren Arap alimi Dr. İsmail Al-Faruki, Amerika'da suikaste maruz kaldı, öldürüldü. Tanınmış bir İslam alimiydi. Pakistan'da beni bir misafirhaneye koydular. İklimden etkilendim, bir ara hastalandım. Çok yakınlık gösterdiler. Osmanlı Devleti'nde şeriatı mı anlattınız orada? Hayır, şeriatla kanunu. Osmanlı Devleti'nde dini hukuk, şeriat tabii başta gelir. Fakat Osmanlılar'da ayrıca siyasi ve idari tamamen hükümdarın iradesine bağlı kanunlar var. Bunlara kanun ve kanunname deniyor. Kanunname 16. yüzyıl sonuna kadar dine dayanmayan örfi kuralları kapsar. Yani Osmanlı'da iki türlü hukuk var. Din ve devlet, şeriat ve kanun terimleri bu ikiliği yansıtır. Türk tarihinde çok eskiden beri şeriatın içermediği durumlara karşı devletin koyduğu kurallar vardı. Görüyorsunuz, bizde laisizmin tarihi çok eskidir aslında. Bu 16. yüzyıldan sonra değişti. Aynı meseleleri şeriata uydurmaya çalıştılar. Yani devletin şerileşmesi sonradan ortaya çıktı. Toplantıdaki tartışma nasıl sonuçlandı? Bu kongreden maksadımız ciddi, objektif konular üzerinde bilimsel tartışmadır. Dini tartışma burada gündemde değildir, diye sonuçlandırdılar. Washington'da bir cami yapılıyor, daha bitmemiş. Çinilerini Türkiye'den gönderiyorlar. Türkiye bu surette katılıyor caminin inşasına. Bir gün cuma günüydü galiba. O camiye götürüldük ve öğle namazını orada kıldık. Amerika'da camide namaz kıldınız. Amerikalılar kenarda sandalyelerde oturarak bizi seyrediyor, gülüyor. Biz de namaz kılıyoruz. Neyse, biz arka sıralarda yerimizi aldık, namazımızı kıldık. Doğrusu kaç rekat bilmiyorduk. Neyse, bir imtihandı bizim için. Her şeyi bilmek lazım. Müslümanız. Ondan sonra bizi Amerikan Cumhurbaşkanı President Eisenhower görmek istemiş. Aramızda bakanlar da var. Bir gün alıp bizi Beyaz Saray'a götürdüler. Oval Room'da bizi President kabul edecek. Aramızda bir Yemen Maliye Bakanı var. Yemen'in Maliye Bakanı entarili, cübbeli ve kuşağının önünde mücevherli bir hançer var. Cumhurbaşkanlığının odasına silahla girmek yasak tabii. Hançeri almak istediler. Sarıldı hançerine. Gülüyor. Gerilim oldu. Gerilim oldu, evet. Heyet Eisenhower ile resim çektirdi. Kolokyumun hatırası bir kitap çıktı. Orada Eisenhower ile resmimiz var. 10 gün kadar kaldınız orada. Evet, beni Princeton profesörlerinden Profesör Dodge evinde misafir etti. Arap kültür tarihi uzmanı olan Profesör Dodge, kibar, mütevazi bir kimse. Ben acemice sizin Dodge otomobil fabrikaları ile ilginiz nedir diye sormuş bulundum. Gülerek, hayır, hiçbir ilişkimiz yok dedi. Bu arada Columbia Üniversitesi'nden bir seneliğine ders okutmak için davet almıştım. Columbia Üniversitesi'ne bağlı School of International Affairs'te İslam tarihi, İslam kültürü üzerine birkaç kişi ders veriyor. İslam dünyasına yakın bir ilgi var. Diplomasi tarihi üzerinde orada ünlü Yakın Doğu uzmanı Hurwitz ders veriyordu. İki cilt kitabı vardır. Diplomacy in the Near and Middle East. 1-2 Princeton 1956. İslam anlaşmaları üzerine. Ayrıca bir Pakistanlı Doktor İkram Pakistan ve İslam üzerine ders veriyordu. Başkanımız Schuyler Wallace, yaşlı bir Amerikalı, çok nazik ve insancıl. O sırada Fuat Köprülü Dışişleri Bakanı, Amerikalılar da İslam dünyasıyla yakınlık kurmak istiyor. Columbia Üniversitesi'nde bir Türk kürsüsü kurulması, burada Türk tarihi ve Türk dilinin okutulması için girişimde bulunuyorlar. Bizim DTCF'de Macar dil, tarih ve kültürü okutan Profesör Tibor Halasi Kundan, Fuat Bey ile yakınlığı var. Bu kürsünün başına onu teklif etti. Belki de teşebbüs Halasi Kun'dan geliyor, bilmiyoruz. Halasi Kun bu surette Amerika'ya gitti ve kürsünün başına geçti. Bu çok verimli oldu. O kürsüden çok kıymetli Türk olaklar yetişmiştir. Bunlardan birisi Peter Golden'dır. Golden bugün dünyada Türk halkların tarihi üzerinde en büyük uzmandır. Introduction to the History of the Turkic Peoples, V.S. Baden 1992 kitabı birçok dile tercüme edildi. Türkçe çevirisi de nihayet çıktı. Eski Türk tarihi için en yetkili kitaptır. 10. ayrımın sonu. Sayfa 136.